Hayata dokunan sözler.
Evet sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Yine bir Hayata Dokunan Sözler programında sizlerle birlikteyiz. Yine Selim Cerrah Bey stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Cerrah.
Hoş bulduk Serdar.
Sevgili dinleyiciler, programımızın hazırlanmasının emeği geçen Aydan Oran, teknik masada seslerimizi size ulaştıran arkadaşımız Sertaç Çokay beyefendi var. Bu hafta daha önceki haftalarda anons ettiğimiz gibi Sayın Cerrah'la kitap ve okumak üzerine söyleşeceğiz. Evet, yaşı büyürken aklınla büyümesi, boyu uzarken aklının, zekasının, tefekkürünün ve tezekkürünün de büyümesi için hep okumak salık verilir insanlara. Ve bizim kitaplı bir toplum, kitaplı bir millet oluşumuza da vurgu yapılır. Ve en çok da Kur'an-ı Azimüşşan İkra oku emriyle başladığı sürekli tekrarlanır. Bütün bunları toparlarsam Sayın Cerrah, bizlerin hayatına okumak ve kitap nasıl, ne şekilde dokunmalı?
Şimdi Tevrat'ta önce söz vardı diye başlar. Yani kutsal kitapların her birisi ilmi, okumayı merkeze alır. Bu böyledir. Dolayısıyla insan gerek kendisini anlayabilmesi için, gerek çevresini anlayabilmesi için, dünyayı anlamlandırabilmesi için okumak zorunda. Ama okumak dediğimizde, yani Kur'an'ın ikra oku derken söylediği şey eline kitap al oku değildi aslında. Oradan da belki başlamak lazım. Yani duyumsa.
Oradan başlayalım aslında.
Duyumsa, hisset, idrak et. Çünkü eğer emir al eline kitabı oku olsaydı Hazreti Peygamber Mekke'ye indiğinde hemen bir kitap alıp okumaya başlaması gerekirdi. O kainatı okuyarak başladı. Olayları okuyarak başladı. Yani buradaki oku kavramını
hani bugünkü salt didaktik kitap okuma değil, şeklinde yani mesela, algılamamak gerekiyor. Bunu böyle sunmamak gerekiyor.
Sadece öyle sunmamak gerekiyor. İşte ben yani futbol bizim toplumumuzun işte önemli eğlencelerinden diyelim bir tanesi. Hepimiz futbolu iyi okuruz yani. Bir tek teknik direktörler okuyamaz. Hangi futbolcuyu ne zaman sahaya alıp ne zaman kenara alacağını hep işte bizim TRT spikerleri de maç anlatırken işte ya maç okuyamıyor falan deyiverirler yani futbol yorumlarında. Dolayısıyla buradaki okumak başka bir şey. Yani onu bir yerli yerine oturtalım ama kitap okumaya gelince o başka tabii. Yani sonuçta hem tarih hem de bu tarihin büyük akışı içerisinde insanlığa istikamet çizen dinler, medeniyetler, kültürleri yazıyla geliştirmişlerdir. Yani kültürün taşıyıcı aracı dil ve yazıdır. Sonuçta medeniyetlerin inşa edici unsur ana sütunları da dil ve yazıdır diye görmek lazım. O açıdan okumak, yani Yunus okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir diyor ya. Yani
kişi kendini bilmezse bu nice okumaktır da diyor.
Diyor.
Geçen gün onu İhsan Fazlıoğlu şöyle dillendirdi. İlim ilmek ilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen bu nice okumaktır. Yani o ilim bilmektir değil. İlim ilmek ilmektir. İlmeği ilmeklemektir. Eklemektir. Devamlılıktır, sürekliliktir şeklinde bir mana ilk defa.
Eyvallah. Yani dolayısıyla buradaki yani okumaktan mana ne? Suali Yunus. İşte dertli Yunus. Bizim Yunus'un sualini merkeze esası alarak da bakmak lazım her şeyden önce. Ve tabii ki mesela Kur'an diyoruz değil mi? Kur'an Ne demek Türkçesi okuma kitabı?
Okuma kitabı, okunan, yani, çok okunan.
Çok okunan anlamında söylenen bir söz. Veyahut da işte diğer dinlerin şeylerine de kitap diyoruz yani.
Yani. Semavi kitap diyoruz. Evet, semavi dinler diyoruz. Evet. Kitaplı dinler diyoruz.
Kitaplı dinler diyoruz. Yani dolayısıyla burada hani Allah tarihe müdahalesini kitaplar eliyle, peygamberler vasıtasıyla yapmıştır. Dolayısıyla biz bugün yaşadığımız tarihi anlamlı kılmak istiyorsak kitapsız yapamayız.
Başta kutsal kitabımız olmak üzere. Eyvallah. Oradan mülhem yani, devam ederek. Eyvallah.
Kitabı bilgiyi esas aldığınızda yani sonuçta kutsal kitabın dışındaki ya bilginin tamamı aslında insanı isyana ve kötülüğe taşımıyorsa kutsaldır zaten. Yani. Sonuçta isyana ve kötülüğe taşıyorsa o zaten bilgi değildir yani. O malumat. O malumatı bir kenara koyalım. Ama bilgi dediğimiz şey tarihin o büyük akışı içerisinde birbirini destekleye gelmiştir. Yani bizim ilim geleneğimizde bilgi anfulanindir. Yani falandan ben öğrendim, o da falandan öğrenmişti. Sonra yazıya geçirildi bunlar, kayıt altına alındı gibi.
Gibidir. Hep sık rastlarız. İşte kitap okumuyoruz. Gençlere nasıl kitap okutalım? Kitap okuyanlar da okumalarımızı nasıl yapalım gibi sorular sorarlar. Bir gazeteci, bir yazar gördüklerinde, imza günlerinde en çok buna tanık oluyoruz. Biz buradan gençlere, sizin hem Maarif Vakfı'ndaki hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki görevlerinize istinaden de gençlere buradan veya bizi dinleyen dinleyicilerimize, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen dostlara kitap okumanın kimyasından biraz bahsedelim. Nasıl okumak gerektiğinden biraz bahsedelim isterseniz.
Önce bir defa o kitabın kokusuna aşık olmak lazım. Yani rotatif kokusu derler eskiler. Şimdi matbaalarımız artık rotatifle basılmıyor. Şimdi biraz daha farklı basılıyor ama emek var tabii. Yani yazanın bir emeği var, dizenin bir emeği var. Bizde emeğe hürmet önemlidir yani. Bilgi. Şimdi genelde nasıl veya neyi okumalı sorusu. Hani bizim bir mottomuz var. Tüm kitaplar bir kitabı daha iyi anlamak için okunur diye. O bir kitap belli zaten. Sonuçta hayatı anlamlandırabilmek için okumak gerekiyor. Ve bu okumayı da türlü türlü yapmak gerekiyor. Şimdi insan için hayal gücü çok önemlidir. Muhayyile dediğimiz şey. Bir insanın hayal edebilmesi için büyük hayalleri bilmesi gerekiyor. Özellikle dünya klasikleri dediğimiz eserler mesela. Burada insan hayal hanesini genişleten eserlerdir bunlar. Yani doğuda ve batıda fark etmiyor. Yani burada inanç ayrımı yapmıyorum ben. Büyük dünya klasikleri sınıfına girmiş olan edebiyatçıların yazdıklarını bilmek gerekiyor. Bir oranda bilmek gerekiyor. Tabii ki kendi geleneğimizi bilmek gerekiyor. Yani bir diyelim ki Mevlana'nın Mesnevisini veyahut da Yunus'un divanını ne bileyim Yahya Kemal'i, Hoca Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti basıldı tabii şimdi çok da güzel sağ olsun Ahmet Yesevi Üniversitesi yani Musa Hoca Allah razı olsun hakikaten çok büyük bir hizmet de veriyor bu konuda.
Geçen hafta bizim konuğumuzdu.
Eyvallah. Musa Hoca. Eyvallah yani dolaşıyor da il il dolaşıyor bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Yani böyle baktığımızda Şeyh Galibi İtri'yi yani musikiyi belki yani o damardan damara akan kültürü, kitap bunlar hep bizi ilme, irfana, hikmete, hakikate taşıyacak eserler. Bunları bilmek gerekiyor ve bunlardan etkilenerek tabii onları şerh etmek, anlamak için yazılanları da bilmek, okumak gerekiyor. Ama iyi bir kitap okuyucusu seçmecidir. Dönemsel okur. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Yani diyelim ki
kendim somutlaştırdın onu da ben de bir formül söyleyeceğim.
Eyvallah. Tecrübe yani şöyle diyelim
nasıl ki, okur Selim
Bey? Nasıl diyorlar. Okur? Mesela
ne okuyor şu an? Tezgahta ne var derler bizde hani tezgahta ne var? Ne okuyor? Orada ne okuduğunuzu herhalde sistematikle çözeceğiz. Evet.
Eyvallah. Şimdi hemen çantamı şuradan çıkarayım. Ne okuduğumu dinleyicilerimiz görmeyecek ama burada çok gürültü yapmayacaksan. Ama
ben söyleyeceğim onu.
Mesela okuduklarımdan bir tanesi bu.
Şu anda. Özgürlüğe kaçışım. Aliya İzzet Begoviç zindandan notlar.
Eyvallah.
Hemen yanında Seyit Hüseyin Nasr modern dünyada geleneksel İslam. Evet.
Gibi.
Gibi.
Yani şöyle yanımda her zaman mutlaka iki kitap olur.
Çok güzel.
En az iki kitap. Ayrıca evde okuduğum kitaplarım olur. Yani ayrıca işlerinde okuduğum kitaplarım olur. Ama harika. Çok seyahat ediyorum. Mutlaka uçağa bindiğimde yanımda iki kitap olur. Çünkü bazen konuşmayı seven yanımda arkadaşlar olur. Hemen onlara bir kitap veririm, beni meşgul etmeyin diye ben okuyorum.
İki kitap olmasının sebebi o yani. Tabii. Ben kendi kitabımı rahat okuyayım diye birine hemen veriyorum.
Tamam kardeşim, sen de buna bakıver yani.
Muhteşem.
Dolayısıyla ama tabii şimdi mesela bu son 6 ay içerisinde Aliya İzzet Begoviç'in bütün kitaplarını yeniden okudum. Bu bitmek üzere şu anda Özgürlüğe Kaçış.
Tam da TRT'nin 6 bölümlük Aliya dizisinin yayınlandığı bir sürece de denk gelmiş.
Aslında oradan başlamadık. Şöyle başladık. Biz 25. yıl olması sebebiyle ben bu seneyi Aliya ile ilgili yeniden düşünme dönemi olarak kendim. Ama sadece onu okumuyorum tabii. Yani mesela zaman zaman sosyoloji okuyorum. Bir dönem diyelim ki kendime bir 5 aylık 6 aylık bir periyot çiziyorum. Sosyoloji okuyacağım bu 5-6 ayda. Sonra bir 5-6 ay tarih okuyacağım diyorum.
Güzel.
Sonra psikoloji okuyacağım diyorum. Sonra diyelim ki dünya ilim tarihi, bilim tarihi okuyacağım diyorum. Sonra işte
dönemsel seçimler yapıp kitapları alıp okuyorsunuz.
Tefsir okuyacağım diyorum. Kur'an ilimleri okuyacağım diyorum. Hadis diyorum. Fıkıh diyorum. Usul fıkıh diyorum. Yani sokağa çıktığımda sürekli gençlerle birlikte olmak durumundayım görevlerim sebebiyle. Şimdi bir yerde ve sürekli kürsülerdeyiz de yani işin şey tarafı bu, sürekli konuşmak zorunda, bir şeyler anlatmak zorundayız. Şimdi herhangi bir konuyu konuştuğunuzda size gelecek olan sualin çerçevesini çizemiyorsunuz kürsüye çıktığınızda. Herkes kendi kafasındakini, çözemediği problemi size soracak. Onun için her konunun uzmanı olmak mümkün değil ama bir tarihçi büyüğümüzün güzel bir sözü vardı. Tarihçi kimdir diye kendisine böyle bir radyo mülakatında sorduğumda demişti ki tarihçi her konuda az şey bilen adamdır.
Her konuda az şey bilen.
Kendimi bir tarihçi olarak görmüyorum ama çok konuda az şey bilen birisi olarak yaşamayı tercih ediyorum.
Eyvallah.
Dönemsel okuyorum onun için. Hı. Yani mutlaka.
Şimdi nasıl okuduğunuzu soracağım. Ne okuduğunuzu sordum. Nasıl okuduğunuzu soracağım ama ben izniniz olsa şöyle bir yöntem takip ediyorum. Hem sizle müteahhit etmiş olayım burada. Ben de 3 türlü okuma yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince son hayatımın 20 yılında. Bir, sürekli evde ve iş yerinde temel eserler. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirleri, mesela en son Diyanet'in bastırmış olduğu hadislerle İslam ya da Riyazu Salihin ya da mesela Taberi tefsiri var şu elimin altında. Yani tefsir ve hadise müteallik veya siyere müteallik, kelam akaide müteallik, temel İslam bilimine yönelik bir temel eser. Onun yanında bir güncel, mesela günceli neden gençlerle, radyoyla, iletişimle, toplumla temastasınız. En çok satanları, en çok okuyan insanlarla berabersiniz. Mesela Sapiens, Körlük, şu anda bütün gençlerin elinde bu kitaplar. Ben de bu güncel hit olmuş kitaplara bakar, bir kısmı alır onlardan da haberdar olan toplum niye bunlar okuyor. Günceli. 3, zaman zaman aynı sizin yaptığınız ihtisaslaşma okumaları. Çerkezleri merak ettim. Çerkez etim kimdir, nedir, ne değildir? Ali İzzet Begoviç, Ali Şeriati ya da bunu isim bazında da olabiliyor bazen sizin söylediğiniz gibi sosyoloji, tarih okumaları şeklinde de. Üçlü okuma yapmaya çalışıyorum. Temel eserler üzerinde güncel ve ihtisas isteyen konularla ilgili.
Tabii şöyle, bu iyi bir metot. Mesela eyvallah. Ben dönemsel okumalarım içerisinde kişi okumaları da var.
Yani eyvallah.
Mesela diyelim ki bir dönem ömrümün büyük bir çoğunluğunda Sezai Karakoç'un birçok eserini okumuş olmakla beraber bir dönem Sezai Karakoç külliyatının tamamını toptan aldım ve önce okuduğum kitapları hediye ettim.
Yeniden sıfırdan
hiç okumamış gibi bütün külliyatı okudum.
Okudunuz.
Sonra Nurettin Topçu'nun, rahmetlinin kitaplarının.
Nurettin Topçu okumalarınızı Twitter'daki paylaşımlarınızdan takip ettim. Eyvallah, Allah razı olsun.
Yo, yani o şöyle zaman zaman tekrar dönüyorum.
Yansıyor ama hayır, bunu da olumlu bir şey söylüyorum. Yani sizi Doğrusu bu programı yapmaya beni iten etkenlerin bir tanesi. Bu okumalarınızın farkındaydım. Okumalardan oluşan ürünü, istihsal ettiğiniz çıkarsamaları, tespitleri, tahlilleri ve tenkitleri hem kürsülerden paylaşıyordunuz hem de açmış olduğunuz Twitter hesabından paylaşıyordunuz. Yani Twitter'ı siz geyik için değil, bir tedris için, talim için, terbiye için, teklif için, tenkit için de kullanıyorsunuz.
Yani
doğrusu.
Öyle
burası da bir mektep gibi.
Yani
bunu önemsiyorum üstadım.
Öyle
yani
de yapmak gerekir. Çünkü sonuçta yani her kanat çırpışın bir sorumluluğu var. Öyle söyleyeyim ben.
Her nefesin bir sorumluluğu var.
Her nefesin bir sorumluluğu var mutlaka. Yani dolayısıyla ama en çok öğretici olan, yani kısa zamanda çok şey öğreneyim diye diyen insanlar olabilir. Ne olacak peki bunlar? İki tür okuma öneriyorum ben bu tür öğrenmek isteyenlere. Bir, röportaj kitapları okusunlar. Mesela bazı gazeteciler röportaj yaptıkları farklı farklı insanların röportajlarını kitaplaştırıyorlar.
Evet.
Yani röportaj yapanların kitapları var. Bir de bazı düşünürler veya yazarlar, mütefekkirler kendisiyle yapılan röportajları kitaplaştırıyorlar.
Evet.
İkisini de, röportaj iki türlü. Bu ikisinin de çok büyük faydası olduğunu biliyorum. Çok hap şeklinde.
Hızlı ve kısa sürede kavramak, anlamak isteyenlere bunu tavsiye ediyoruz.
Hap şeklinde.
Hatıratlarla ilgili ne dersiniz?
İkincisi o. İkincisi o.
Bravo.
İkincisi hatıratlar. Yani yakın tarihte daha çok tabii bu hatıratların ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Eskilerde çok bu biyografiler falan filan biraz daha farklı yazılıyordu ama bu dönemde insanlar kişisel tanıklıklarını kayıt altına almayı tercih ediyorlar. Hatıratı Ali Ulvi Kurucu'nun kitapları sevdirdi.
Çok sevdirdi.
Biraz
4 cilt
millete.
Ertuğrul Düzdağ'dan Allah razı olsun.
Allah razı olsun tabii. Evet. Ali Ulvi Kurucu'ya da Allah rahmet eylesin.
Amin.
Sonra onun gibi bir sürü hatırat. Yani
Recai Kutan'ın Kirazdere notları mesela çok etkilemişti beni.
Eyvallah. Yani tabii. Yani dolayısıyla yani dönemsel veya hayatın bütününü içeren hatıratlar, işte diyelim ki Mahir İz'in Yılların İzi.
Yılların İzi.
Tabii yani Hayrettin Karaman'ın hatıratı vesaire falan gibi.
Gibi.
Değişik insanların hatıratları hakikaten
çok öğretici.
Öğretici. Ve bizim hayatımızda yeri olan insanlara dair tanıklıkları da, yaşadığımız olaylara dair tanıklıkları yani. Da bir şekilde görüyoruz. Yani diyelim ki işte İsmail Kara babası Kutus Hoca'nın hatıralarını yayınladı. İşte Cumhuriyet devrinde bir köy imamı şeklinde. Yani orada neyi görüyoruz?
Yine Hoca Efendi'nin rüyası diye bir yine bu.
Şeyh Efendi'nin
rüyası diye değil mi?
Çünkü yine. Tabii. Ya onu işte İsmail Kara'nın bu konuda çok kitabı var. Yani sözü dilde, hayali gözde diye. Yani çok böyle bu işlere çok emek vermiş.
İsmet Özel'le yapılan röportajları basıldı, sonra kitap haline getirildi biliyorsunuz.
Tabii tabii, İsmet Özel'in sorulunca söylenen.
Gibi.
Yani bunlar hakikaten çok inanılmaz derecede faydalı, öğretici. Ve yani bir kitabın diyelim ki şeyinde böyle bir 200 sayfada bulabileceğiniz şeyi 2-3 sayfada bulabiliyorsunuz. Özet, çünkü orada hap şeklinde veriliyor. Ana fikirler, ana duygular. Onun için hatırat ve
röportaj
okumalarını çok öğretici ve değerli bulduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum.
Nasıl kitap okursunuz? Mesela bir zaman, bir mekan takıntımız var mı? Hani Yusuf Kaptan abi çok söyler onu. Rahmetli Cemil Meriç. Tekrar bir sesini giyer. Masa zamanı geçer. Öyle okurmuş. Ben onu yapamıyorum. Yani ben sizin gibi elim uzanacağı mesafede kitap bulundurmakla başlıyorum. Çantamda, arabanın torpidosunda, iş yerimde, evimde, komodinin üzerinde. Bir defa yakın olsun. Hemen dokunabileyim, uzanabileyim. İki, nerede vakit bulursam orada okumaya çalışıyorum. Yani bu evde...
Öyle zaten.
Evde çocuklar çayı demlerken, işte öğle arası yemek gitmediğim vakitler veya akşam mesai bitti, imzalar atacağım, kaldım, biraz daha kafamı dinleyeyim o vakitlerde. Bir de altın çizerek okuyorum. Altın çizdiğim yerlere sonra bir defter aktarıyorum mesela, kalıcı olsun diye. Yani okurken önemli yerlerin altını çiziyorum. Kitapla konuşmaya çalışıyorum. Mesela yazar çok absürt bir şey söylemişse hadi canım falan gibi imliyorum onu. Soru işareti koyuyorum. Araştırmam gerekir. Bu iddiasını çok makul bulmadım diyorum. Kitapla konuşarak yapmaya çalışıyorum. Selim Cerrah kitabı nasıl okur? Altını çizer mi? İşaretler mi? Alır onu, not eder mi? Nasıl yapar? Nasıl okur?
Yani şöyle, mutlaka not ediyorum. Mesela son dönemde diyelim ki Kutadgu 1-2 okudum mesela. Şimdi telefonumda
şu anda şey, cep telefonunu eline aldı sevgili dinleyiciler.
Aldım
telefonu
elime.
Oradaki notlar kısmı notlar kısmında
tabii notlar kısmında mesela Kutatku birlikte önce altını çizdiğim yerlerin yeniden bir daha okudum ve oradan buraya not olarak almam gerekenlerin tamamını buraya not aldım.
Çok güzel.
Yani bunu başka şeylerde de tabii
zihne yerleşmesi daha kolay oluyor değil mi?
Altını tabi kayyedül elme bil kitap bizim geleneğimizde hadistir bu. İlmi yazarak öğreniniz der. Yani
bunu ilk kez duydum ama böyle yapıyordum. Ama böyle formüle edilmiş zaten. Bilmiyordum böyle.
Eyvallah. Yani diyelim ki burada mesela Kutatku birlikten almış olduğum notlarından buradan birkaç not paylaşalım
lütfen,
şimdi mesela.
Buyurun, lütfen.
Diyelim ki buradan bakayım. Doğrunun eğrildiği gün kıyamet kopar diyor. Doğru yol devletin esasıdır diyor. Ve Kutatku Bilik dediği Yusuf Has Hacip kim? Dönemin padişahının baş danışmanı. Has Hacip vezir demek bu.
Evet.
Baş danışman. Dolayısıyla şimdi diyor ki bilgili insanın düşmanı çok olur. Bir başka İlginç. Yerde diyor ki arslan köpeklere baş olursa köpek arslan kesilir. Yani akla saygı bilgiden gelir diyor. Bilge güzel. Sözü değer biçilmez mala benzer diyor. Şimdi hep öteden beri duyarız işte Kutatku Bilik şöyle Kutatku. Ben ne bu Kutatku Bilik dedim. Yani şimdi şükür aldık okuduk notlandırdık evet. Koyduk. Bu bir metot bahsettiğiniz gibi defterlere şuraya buraya. Benim mesela şurada görüyorsunuz işte bir küçük bir cebimde bir ajandam var ve bu ajandanın içerisinde hem ajandaya yazdıklarım hem de
notlar
bir sürü notlar var. Kağıtlar falan filan vesaire böyle. Ya bunları yazıyorum mesela notlarım. Şimdi bunlar son dönemde teknolojiye uyup bir şeyime, cep telefonunun not kısmını aktarmaya çalışıyorum. Bunları süreç içerisinde fırsat buldukça.
Okuduğunuz ve beğendiğiniz bir tespiti buraya not aldıktan sonra o gün akşamda bir konferansınız var. Bağlamı da geldi. Tam aynı bağlamı yakaladınız. O tespiti paylaşma dürtünüz harekete geçip bununla bu da paylaşayım ki kalıcı olsun. Konuşmuş, söylemiş olalım gibi bir zihin işleyiş oluyor değil mi? Böyle
kesinlikle,
de kalıcı oluyor artık o.
Kesinlikle ve mesela diyelim ki onu okurken veya kaydederken yani mutlaka bir de kitapları ben eski okuduğum kitapları yeniden okuyorum. Yani çok zengin bir kütüphanem var.
Güzel.
Sürekli yeni kitaplar alıyorum ama daha önce okuduğum kitaplara geri dönüyorum. Çünkü bugün itibariyle yazılan kitapların, özellikle çok satan kitapların büyük bir çoğunluğunun fikir eseri olmaktan daha ziyade duygu eseri ve pop kültür olduğunu düşünüyorum. Popüler kültür çok satıyor ama bir şey bırakmıyor insanda. Harcı alem birkaç tane spot cümlenin dışında içerisinde bir felsefe, bir fikriyat, bir kalıcılık bırakmıyor çoğunlukla. Bunlar okunmasın diye söylemiyorum. Yani gençler bunlardan hoşlanıyorsa okusunlar. Nasıl okursa okusun. Yani okumanın insana bir artı değeri mutlaka olur. Ama yani belli bir aşamaya geldikten sonra o tür şeylerin artık bizi tatmin etme şansı olmadığı için geriye dönüyorum.
Daha
eski
kalıcı,
okuduğum,
daha temelli.
Tabii. Çünkü mesela öyle kitaplar oluyor ki 30 sene önce okuduğum bir kitap. Altını çizdiğim yerler var. Şimdi altını çizdiğim yerleri bir önce gözden geçiriyorum. Ya bunu niye çizmişim diyorum. Niye? Çünkü o fikrin çok daha ilerisine ulaşmışsın sen 30 yılda. Yani o gün için çok ehemmiyetli gördüğün o fikir bugün için sana basit gelebilir ama o gün çok ehemmiyetliydi. Hala ehemmiyetli bir fikirdir. Senin durduğun yerden senin pozisyonunla kitabın pozisyonunu birebir örtüştürmemen gerekiyor ama o gün görmediğin veya önem vermediğin öyle fikirleri yeni okumanda görüyorsun ki Allah Allah ben bunu nasıl atlamışım diyorsun. Yani bir de şunu görüyorum mesela zaman içerisinde okuduğum kitaplardan yani motomot cümle olarak değil ama bilgi olarak fikir olarak zihnimde yerleşmiş olduğunu hissettiğim bazı cümleler oluyor mesela onu kullanıyorum nereden aldığını bilmiyorsun ama demek ki 25 sene önce bak okuduğum kitaptan aklımda kalmış diyorsun. Ya bu çok önemli bir şey. Yeniden hazineni keşfediyorsun. Yani.
Peki Sayın Alev Alatlı'nın okuduğunuz yazarlar sizin ruh heykel tıraşlarınızdır tespitine katılır mısınız?
Kesinlikle. Peki, onun için her yazar okumamak lazım.
Okumamak
yani çünkü
lazım.
Yani
evet.
Taşı ve çekici kime vereceğiniz önemlidir yani.
Adam nereye vuracağı belli çünkü.
Belli olmaz. Kulağını yapayım derken burnunu yani, kırabilir yani.
Bir de yine bir Rus yazar diyor ki okumak bakış açınızı çoğaltır. Çünkü her okuduğunuz yazarın iki gözü onun kitabını okumakla sizin gözlerinizin yanına dizilirler diyor. Böyle hoş bir analojisi var. Buna da katılırız değil mi?
Tabii.
Eyvallah.
Şimdi bir de tabii şimdi az önce bahsettiğim kısmı yani böyle çok harca alem şeyler, popüler şeyler de yazılıyor. Mesela Drazın bir tespiti var. Müsaade edersen onu paylaşayım. Lütfen. Ben. Diyor ki yeni yazılacak bir eser şu 7 meseleden en azından bir tanesini ve esaslı bir biçimde incelemelidir. Yani neyi okuyacağım sorusunu bunu ben bu notu sürekli yanımda taşıyorum. Hmm. Bir kitabı böyle hemen cafcafını görüp almaya gittiğimde bakıyorum ona. Acaba bu 7 meseleden hangisi? 1. Orijinal bir şey meydana getiriyor mu? 2. Eksik bir şeyi tamamlıyor mu? 3. Karmaşık bir hususu aydınlatıyor mu? 4. Uzun bir eseri özetliyor mu? 5. Düzensiz olanı tanzim ediyor mu? 6. Dağınık olanı topluyor mu? Ve 7. Hatalı olanı düzeltiyor mu?
Çok güzel.
Yani rastgele okumamak lazım. Başlarken olabilir bu ama belli bir okuma düzenine ve disiplinine kavuştuktan sonra seçmeci olmak zorundayız. Eklektik olamayız. Bize dayatılanı veya bize reklam edileni
değil,
gözümüze sokulanı değil. Tabii ki.
Gönlüme sokacağımızı.
Eyvallah.
Tabii gözümüze yani, sokulanı değil, gönlümüze sokacağımızı.
Yani çünkü gönül yani şey değil, çok kaba bir tabir, özür diliyorum ama ahır değildir. Göle ahır kapısını tekmeleyen içine girebilirsin yani. Gönül başka bir şeydir ya.
İhsan Fazlıoğlu için şu an elimde onun Akıllı Türk Makul Tarihi var. Hafta sonunda Savaş Barkçı'nın Medeniyet Aklını okudum. Şimdi hemen buna başlayalım. Şey diyor orada, güzel bir şey tespiti var Sayın Fazlıoğlu'nun. Diyor ki okumak düşünmeyi tahrik eder.
Kesinlikle.
Düşünmekse diyor 24 saatlik bir ibadettir. Nasıl yani diye dedim daha kitabın arkası okumadan. Düşünmek aklın ibadetidir diyor.
Tamam.
Öyle olunca hani okumak aklın ibadetini devamlı kılar diyor. Onun da öyle bir tespitini paylaşıyorum.
Tabii yani şöyle, o işte meşhur hadis-i şeriften ilham alarak söylüyor. Ne diyor? Bir anlık tefekkür bin yıllık nafile ibadetten evladır. Buradaki an dediğimiz bir saniye değil yani. Bir insanın herhangi bir meseleyle ilgili olarak o meseleyi vukufiyetle ihata edebilmesi için, idrak edebilmesi için, anlayabilmesi için gösterdiği çaba, idrak çabası. Bin yıllık ibadetten, nafile ibadetten ama tabii ki yani farz ibadetten daha hayırlıdır diyor. Buradaki tabii bin yıl vesaire falan gibi rakamlar çokluktan kinayedir.
Eyvallah.
Yani hakikaten tefekkür dediğimiz ibadet ibadetlerin iliğidir. Yani özü, esas,
özün
özüdür. Esasıdır onun için. Mütefekkir az bulunuyor. Yani fikir çok da bir de şöyle bir hataya düşmemek gerekiyor. Bizim toplumumuzda genelde harca alem tartışmalarda bilgi olmadan fikir sahibi olmak da bir hata olarak ortaya çıkıyor. Yani fikir bilginin çocuğu olmalı, duygunun değil. Yani onu güzel gerçekleştirecek bir okuma inşa etmek gerekiyor. Bilginin çocuğu olan fikirle yaşamak
bilginin
lazım.
Bilginin çocuğu. Düca Cündoğlu'nun da şöyle bir tespitini aktarayım o zaman. Diyor ki bilgileri rastgele toplayana bilgiç, bilgileri bir sistematik içerisinde biriktirip bundan topluma ait şeyler üretene bilgin, bilgilerden kendi iç yolculuğuna deliller çıkarana da bilge denir diyor.
Eyvallah.
Aldık, kabul ettik. Peki bu kadar çok kitap okuyan Sayın Cerrah, son bir dakikamız galiba, 1,5 dakikamız. Şunu okuyun diyeceğiniz 3 yazar söyleyin bize. Mutlaka şu 3 yazar okuyun diyeceğiz. 3 yazar söyleyin bize.
Aliye.
Ali İzzet Begoviç.
Sezai Karakoç.
Sezai Karakoç. Ben tahmin ediyorum 3. ismi ne söyleyeceğiniz ama.
Yani aslında çok isim var da. Biliyorum. Said Halim Paşa'nın burhanlarımız var ya. Said Halim Paşa.
Said Halim Paşa. Peki 3 kitap veya 3 kitap evet. 3 de kitap isim söyleyeyim. Şu kitabı mutlaka okuyun. Mesela Nabi Avcı geçen bir konferansta Gariplerin kitabını mutlaka okuyun dedi. Ya da Eflatun'un sempozyumunu mutlaka okuyun dedi. Mehmet Genç'in devlet ve ekonomisini mutlaka okuyun dedi. Siz bana 3 kitap ismi söyleyin bize.
Ama şimdi tabii bu genele söylenecek şey bu. Şimdi bir spesifik olarak bir kişi sorsa.
Eyvallah.
Onu söyler, o kolay da. Ve bu şimdi dünyaya söyleyeceğiz ama şöyle. Bunu kategori dışı söyleyeyim. Bir kere Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hayatını herkes mutlaka okumalı.
Eyvallah.
Yani onu bir kenara koyalım. İkincisi Muhammed Hamidullah'ın İslam'a giriş.
Güzel.
Bir. İki. Sezai Karakoç'un Diriliş Nesli'nin Amentüsü.
Evet.
Ve Aliya İzzet Begoviç'in
Doğu Batı arası İslam mı?
Yok. İslam deklarasyonu ile İslam yeniden doğuşun sorunları.
Sayın Cerrah çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir okuma ve kitap sohbeti oldu.
Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda yeni bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Hayata dokunan sözler.